Ayrım 10. Herkes biraz kaçıktır. Nörotiklerin el kitabı. Susan F. Young. Sayfa 107. Uçaklar. Test. Duygularınızı ya da davranışlarınızı en iyi tanımlayan yanıtı seçin. 1. Yağmur Adam filminde Raymond kardeşiyle Kaliforniya'ya giden uçağa binmeyi reddedip düşen uçaklarla ilgili istatistiksel bilgileri sıralamaya başladığında neler hissettiniz? A. Güldünüz ve kardeşinize acıdınız. B. Güldünüz ve Raymond'u anlayışla karşıladınız. C. Gülmediniz. D. Raymond'un verdiği istatistiksel bilgileri düzeltmeye başladınız. 2. Uçak biletinizi ayırttıktan sonra ne yaparsınız? A. Seyahat acentasını aramadan önce yapmakta olduğunuz işi bitirirsiniz. B. Avukatınızı arar, vasiyetinizi yenilemesini istersiniz. C. En iyi arkadaşınızı arar, 1981'de sizden ödünç aldığı matkabı size seyahatten dönmeden geri getirmesine gerek olmadığını söylersiniz. D. Kendinize bir içki koyar, sonra da annenizi arar ve geçen gün pişirdiği yemek konusundaki eleştirilerinizle aslında onu kırmak istemediğinizi söylersiniz. 3. Bir seyahati iptal ettirmeniz için aşağıdakilerden hangisi sizin için yeterli bir nedendir? A. Kötü hava koşulları, örneğin uçakların kalkamayacağı ya da arabanızı garajdan çıkaramayacağınız kadar kötü bir fırtına ya da tipi. B. Yağmur yağıyor ve başınız ağrıyorsa. C. Size şans getirdiğine inandığınız köpek balığı dişinizi bulamazsanız. D. Uçağınızın çarşamba günü kalkacağını anımsarsınız. Çünkü çarşamba ve cuma günleri ve tüm dünyadaki ülkelerin ulusal bayramları olduğu günler, buna Romanya'nın ulusal bayramları da dahildir. Siz asla seyahat etmezsiniz. E. Biletinizi yakmak pahasına iptal ettirmeniz gerektiğine yürekten inanıyorsanız. 4. Çok önemli bir toplantı için Helsinki'ye gitmeniz gerekmektedir. Helsinki'ye uçaktan başka bir şeyle de gitmeniz olası değildir. Ama her nasılsa yaşamınızda hiç uçağa binmemişsinizdir. Hindistan'a gittiğinizde bile motosikletle gitmişsinizdir. Böylelikle daha çok yer görmüşsünüzdür. Uçakla seyahat etmenin karayoluyla seyahat etmekten daha az güvenli olduğu şeklinde bir iddianız yoktur. Ama böyle bir şeyin olası olduğunu da reddetmiyorsunuzdur. Herkes ne derse desin, siz pilotların, hava kontrol memurlarının, havacıların ve yardımcı pilotların hepsinin normal, işlerini bilen ve iyi yapan insanlar olduklarını düşünürsünüz. Fakat yine de yolculuk gününüz yaklaştıkça kaygılarınız artar. Kendinize dayanak olacak bir takım göstergeler aramaya başlarsınız. Eğer telefon faturası düşük gelirse, Helsinki'de gün batımını asla göremeyeceksinizdir. Bir de bakarsınız ki eğer bir uçak felaketi olursa bunun siz Helsinki'ye gitmeden önce olması için dua etmeye başlamışsınız. Sonunda A. Uçağa biner, sert bir viski ve birkaç tane de sakinleştirici ister ve derin bir uykuya dalarsınız. B. Sert bir viski ve birkaç sakinleştirici içer ve yolculuk boyunca yanınızda oturan insana uçağın kanadını işaret edip kanadın ne kadar zayıf olduğundan söz edersiniz. C. Uçağa ancak burnunuza bir yumruk atılıp bayıltılarak bindirilirsiniz. Sonra da hostesin denetiminde olan 3 yaşındaki bir çocuğun yanına oturtulursunuz. D. Uçağa biner, yerinize oturur, etrafınıza bakınır ve uçaktaki herkesin bir felaket filminin karakterlerine benzediğine karar verirsiniz. 5. Hepimizin de bildiği gibi içki servisi başlamadan önce hostesin güvenlik önlemlerini yolculara anlatması gerekir. Oksijen maskesi nasıl kullanılır, uçak sakin ve planlı bir şekilde nasıl boşaltılır, can yeleği nasıl şişirilir, uyarı ışığı nerede yanar, okyanusu geçerken hava boşluklarında nasıl davranılır, acil çıkış kapıları nerelerdedir? Yolcuların çoğu bu arada akşam yemeği öncesi kendine iyi bir uyku çekmeye başlamıştır. Siz, A. Yarı dinler, yarı da size vejeteryan yemeği getireceklerini unutup unutmayacaklarını merak edersiniz. Vejeteryan değilsinizdir ama arkadaşınız uçakta verilen vejeteryan yemeklerinin normal yemeklerden daha iyi olduğunu söylemişlerdir. B. Hem hostesi can kulağıyla dinler hem de koltuğunuzdaki acil durum talimatnamesini dikkatle okursunuz. C. Not alırsınız. D. Ağlamaya başlarsınız. 6. Yolculuktan bir gece önce A. Sevdiklerinizle sakin bir gece geçirirsiniz. B. Bavulunuzu hazırlarsınız. C. Kredi kartınızı limitine kadar kullanırsınız. Böylelikle eğer bir şey olursa son gülen siz olursunuz. de. Bavulunuzu hazırlamayı sabaha bırakıp sarhoş olursunuz. Böylelikle ertesi gün ölümden korkmayacak kadar akşamdan kalma olursunuz. Her bir A yanıtı için kendinize 1 puan, her bir B yanıtı için 2 puan, her C yanıtı için 3 puan, her D yanıtı için 4 puan ve her E yanıtı için 25 puan verin. Eğer toplam puanınız 6 ise hiç kimse 6 puan toplamayacaktır. O kadar nörotik bir insansınız ki belki de bu gezegende yaşamamanız gerekir. 6 puan üstündeki herkes normal demektir. Elektrikli ev aletleri korkusu. Bazı insanlar doğal olarak bütün elektrikli ev aletlerinden korkarlar. Fakat bu tür insanların çoğu sadece kendi elektrikli ev aletlerinden korkmaktadırlar. Gece herkes uykudayken ekmek kızartıcılarının, mutfak robotlarının ve video aletlerinin bir araya gelip onun yaşamını nasıl zehir edeceklerini tartıştıklarını zanneder. Mutfak robotu kravatını kaptığında ya da elektrik süpürgesi tozları geri püskürttüğünde ve elektrik ampulü patladığında bunun ev aletlerinin kendisine karşı düzenlemiş oldukları bir komplo olmadığına ikna olamaz bir türlü. Telesekreterlerden korkanların sayısı da salgın bir hastalık gibi hızla artmaktadır. Telesekreterler. Telefon gibi telesekreterlerin icadı da çok önemli bir şeydir yaşamımızda. Faydalı, pratik, mantıklı bir icat. Bu çılgın ve karmaşık dünyada sürekli seyahat eden insanları rahatlatacak bir buluş. Evet, çok iyi bir buluş olarak düşünür ve hemen bir tane edinirsiniz. Telesekreterinizi alıp eve geldikten sonra hemen kayıt yapmak istersiniz. Ama ne tür bir mesaj kaydetmelidir acaba? Eğer merhaba ben Daniel şu anda telefonunuza yanıt veremiyorum derseniz herkese evinizin şu an açık açık boş olduğunu ilan etmiş olursunuz. Eğer merhaba ben Melanie şu anda meşgulüm derseniz her türlü sapık ruhlu insana yalnız yaşayan bir kadın olduğunuzu bildiriyorsunuz demektir. Bir başkasının sesini ya da bir müzik koyup telefon numaranızı verirseniz sizi arayan arkadaşlarınız bir başkasının değil sizin numaranızı çevirdiklerini anlarlar. Fakat numaranızı vermek istemezseniz çünkü arayan kişi eğer bir sapıksa ve tesadüfen numaranızı çevirmişse artık numaranızı ezbere çevirebilecektir. Bu arada telesekreterinize ne mesaj kaydedeceğinize karar verene kadar alet kutusunda 3 ay koridorda bekler. Sonunda kutuya ayağı takılıp orasını burasını morartan arkadaşlarınız sizi ikna ederler. Gör bak bir kullanmaya başla hayatın değişecek derler. Gerçekten de hayatınızı değiştirir. Eskiden bir geceliğine ya da hafta sonu için veya bir hatta iki haftalığına evinizden uzak olduğunuzda evinize neşeyle dönerdiniz. Evimi ne kadar özlemişim deyip ayakkabılarınızı çıkarıp kendinize hemen bir fincan çay hazırladıktan sonra evden uzak olduğunuz süre zarfında sizi kimlerin aradığını düşünmeye başlardınız. Yüzlerce insan, harika insanlar. Sizinle konuşmak için can atan insanlar, nerede olduğunuzu ve iyi olup olmadığınızı merak eden insanlar. Fakat bir telesekreter edindikten sonra popülariteniz hakkındaki tüm düşünceleriniz yerle bir olur. Bir haftalık bir seyahatten eve dönersiniz, valizlerinizi yere bırakıp telesekreterinize koşarsınız, kırmızı ışık hala yanmaktadır. Ama bu nasıl olur diye bir çığlık atarsınız. Bir haftadır yokum ve kimse aramamış. Kesinlikle bir sorun vardır. Herhalde kaset dolmuştur ve otomatik olarak kapanmıştır. Kaseti çalmaya başlarsınız. Hayır, kaset dolu falan değildir. Sadece 4 hafta öncesinden annenizin bıraktığı bir mesajın silinmeyen yarısı vardır kasette. Aleti şöyle bir sallarsınız, tepesine iyice bir vurursunuz. Herhalde bozulmuştur. Aletin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için şiddetli tipiyi umursamaksızın dışarı çıkar, köşedeki telefon kulübesine seyirtirsiniz. Kendinize telefon edersiniz. Kendiniz çıkarsınız telefonu. Şu anda hepimiz meşgulüz. Bir notunuz varsa sinyal sesinden sonra bırakın. En kısa zamanda sizi arayacağız der mesaj. Kontrol etmek için ben arıyorum diye bağırırsınız ahizeye. Koşarak eve dönersiniz. Kırmızı ışık yanıp sönmektedir bu kez. Dinlemeyi açarsınız. Kontrol etmek için ben arıyorum diye bağırdığınızı duyarsınız. Bir telesekreter sahibi oldunuz mu bir gerçeği öğrenirsiniz. Arkadaşlarınız sizinle konuşmak istemiyordur. Hepsi de bu yüzden bir telesekreter edinmiştir zaten. İstemedikleri, sıkıcı buldukları ya da kendilerini yemeğe davet edecek ve istemedikleri halde bahane bulamayacakları biriyle konuşmak istemediklerinde telesekreteri bir paravan gibi kullanmaktadırlar. Evet, kimseyle konuşmak istemedikleri için bir telesekreter edinmiştir hepsi de. Evet, bir anda gözünüzde bir şeyler canlanmaya başlar. Merhaba Toby, Merhaba Carla. Biraz sohbet edelim diye aramıştım. Perşembe akşamı gelin de birlikte yiyelim akşam yemeğini dediğinizi anımsarsınız. Oysa o sırada onlar oturmuş, sizin konuşmanızı dinleyip gülmektedirler. Bir taraftan da bu kadar akıllı davrandıkları için birbirlerini kutlamaktadırlar. Aman tanrım dersiniz, telesekreterler yaşamın stresini hiç de azaltmıyormuş. Daha bitmedi. Çok yakından tanımadığınız bir iş arkadaşınızın evine yemeğe davetlisinizdir. Giderken yolunuzu kaybedersiniz. Havaalanına doğru yol aldığınızı fark edersiniz birden. Çift yolda yasak bir U dönüşü yapar ve geldiğiniz yöne doğru gitmeye başlarsınız bu kez. Davetli olduğunuz evin yerini bilmediğiniz gibi nerede olduğunuzu da bilmiyorsunuzdur artık. Sürekli kendi kendinize konuşarak ve arada bir gözyaşlarına boğularak tam 45 dakika gidersiniz yolda. Sonunda bir telefon kulübesi görürsünüz. Arkanızdaki arabada bulunan centilmenin size değişik isimlerle hitap etmesine ve elindeki boş kola kutusunu tamponunuza atmasına aldırmadan aynı bir hareketle sağa yanaşır durursunuz. Kulübeye girer, hemen jetonunuzu atarsınız. Telefon çalar ve açılır. Fakat açan arkadaşınız değildir. Aslında telefonu açan bir insan sesine de pek benzememektedir. 411, 11, 14 numaradan önce bir cızırtı, sonra da fırtınada şarkı söyleyen insanların sesine benzer bir gürültü gelir. Aa, alo, alo Henry der ve kapatırsınız telefonu. Beklemedikleri anda karşısına bir telesekreter çıkan insanların çoğunun tepkileri birbirine çok benzer. Birden paniğe kapılırlar. Hiç değilse bir iki saat çene çalacaklarını umuyorlardır ve karşılarına merhaba ben Harry, şu anda Himalayalara tırmanıyorum. Mesaj bırakırsanız sizi ararım diye bir mesaj çıktığında ya da Harry'e ait olduğunu bilemedikleri bir müzik çalmaya başladığında bir anda dillere tutulur. Bırakın arama nedenlerinden söz etmeyi, adlarını bile anımsayamazlar. Geçen gün eski erkek arkadaşlarımdan biri beni telefonla aradı. 3 yıldır ondan haber alamamıştım. Sabahın 3'ünde gözlerimi açıp onu giyinirken gördüğümden bu yana tam 3 yıl geçmişti. Ona nereye gittiğini sormuştum. Yiyecek bir şeyler alıp geleceğim demişti. Her neyse, onunla son kez konuştuğumdan bu yana tam 35 ay, 4 gün, 16 saat geçmişti. Ona çok kızgın değilsem de biraz kırgınım ve sesini duyunca kalbim çarpmaya başladı. Acaba bana dönmek mi istiyordu? Yoksa gerçekten yiyecek bir şeyler almaya çıkmış ve utandığı için geri mi dönememişti? Ya da eve dönerken başına bir kaza gelmiş ve hafızasını mı yitirmişti? Tamam işte, hafıza kaybı. Neden bu daha önce hiç aklıma gelmemişti? Telesekreterine nefret dolu mesajı bırakanın ben olup olmadığımı öğrenmek için arıyordu. Nefret dolu bir mesaj mı dedim? Birisi telesekreterine nefret dolu bir mesaj mı bırakmış? Hem de oldukça uzun bir mesaj dedi. Birinin telesekreterime nefret dolu bir mesaj bırakacağı hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Böyle bir şey sizin başınıza geldi mi? Açık saçık telefonlar geldi, evet. Derin derin alınan nefesler, evet. Ama nefret dolu bir mesaj. Aman tanrım, işte endişelenmek için başka bir şey çıktı şimdi de. Bankamatikler. Pazar sabahıdır ve kredi kartı ya da çek kabul etmeyen bir yere gidiyorsunuzdur. Nakit para yoktur yanınızda. Bütün ceketlerinizin bütün ceplerine, evdeki her çekmeceye ve bütün çantalarınıza bakarsınız ve sonunda 3 adet bozuk para bulursunuz. Ama hepsi de yabancı paralardır. Yapacak bir şey yoktur. Doğru bir bankamatiğe gidersiniz. Bankamatiğin önünde homurdanarak dolaşan insanlar vardır. Bu yüzden oradan uzaklaşır ve biraz dolaşıp tekrar dönersiniz. Ama o insanlar hala oradadır. Bankamatikler söz konusu olduğunda değişik korkularınız vardır. Bunlardan ilki soyguna uğramaktır. İkincisi, bankamatiğin çalışmama olasılığıdır. Üçüncüsü ise çalışıyordur ama para bitmiştir. Bunlar kafanızda dolaşırken etraf boşalır. Hemen makineye koşarsınız. Sizi dostça karşılar. Kartınızı deliğe sokarsınız. Şifrenizi yazmanızı ister. Şifrenizi yazarsınız. Siz tam şifrenizi yazarken arkanızda biri peyda olur. O sırada makine şifrenizin yanlış olduğunu söyler. Haha, ne kadar aptalım dersiniz yüksek sesle. Doğru şifre olduğunu tahmin ettiğiniz yeni bir şifre yazarsınız bu kez. Ama arkanızdaki insandan çok rahatsız olduğunuz için adeta ekranın içine girer ve hafiften bir şarkı tutturursunuz. Makine hizmet seçeneklerini sunar size ve yanlışlıkla para yatırmaya basarsınız. Arkanızdaki insanların sayısı artmıştır. Bir türlü para yatırmadan çıkmayı beceremezsiniz. Yüksek sesle şimdi ne olacak dersiniz. Sonunda para yatırmadan çıkıp para çekmeye girebilirsiniz. Ne kadar para çekmek istediğinizi yazarsınız. Makine bu kez para vermediği gibi kartınıza da el koyar. Hey ne oluyor diye bağırırsınız. Arkanızdakiler başınıza gelenler kendi başlarına gelmediği için memnun bir ifadeyle gülmeye başlarlar. Bu kez daha yüksek sesle ''Neler oluyor yahu?'' diye bağırırsınız. Makine hiçbir yanıt vermez. ''Hesabımda para var.'' diye bağırırsınız sinirle. ''Kartımın süresi de dolmadı. Neden vermiyor bu kartımı?'' Oysa gördüğünüz kabuslarda bankamatikler hep size yanıt verirler. ''Senden hoşlanmıyorum.'' ya da ''Çok yavaş hareket ediyorsun.'' derler. Ama gerçek yaşamda hiçbiri bu tür şeyler söylemez. Söyledikleri tek şey ''Hoş geldiniz. Lütfen kartınızı yerine yerleştirin.'' Bilgisayarlar. Aletlerinin kendilerine zarar vereceklerini düşünen insanların aksine, bilgisayarlardan korkanlar makinelerin kendilerine kasten zarar vereceklerine inanırlar. Bu bence paranoyak bir davranış diyebilirsiniz. Hayır değildir. Zaten bilgisayarların aynı insanlar gibi beyinleri vardır ve hepinizin de bildiği gibi beyni olan her yaratık tehlikelidir. Tanıdığınız herkesin bir bilgisayarı olduğu ya da hep bir bilgisayar sahibi olmak istediğiniz için siz de bir bilgisayar almaya karar verirsiniz. Bilgisayarı olanların hepsi bilgisayarın yaşamınızı ne kadar değiştireceğini söyleseler de siz hepsinin bilgisayarlarında sadece oyun oynadıklarını bilirsiniz. Aslında bilgisayar gerçekten de tüm yaşamınızı değiştirir. Büyük bir kolaylıktır. Bütün çalışmalarınızı bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Evdeki bütün kayıtlarınızı bilgisayarınızda tutabilirsiniz. Muhasebecinizin artık yüzü gülmektedir. Çünkü torba torba götürdüğünüz faturalarınızı işlemek zorunda değildir. Önce her şey çok hoşunuza gider. Günün birinde bilgisayarınız bütün çalışmalarınızı yok edinceye kadar bilgisayarınıza hayransınızdır. Ona A işlemini yapması için komut verirsiniz. Bütün bir gün boyunca yaptığınız işleri yuttuğuyla kalmaz, ekrana şöyle bir cümle yazar. Yıldız dolar yüzde et sterlin sterlin 1/4 artı eksi yıldız yıldız. Gözlerinize inanamazsınız. Hayır olamaz diye bağırırsınız. Böyle bir şey olamaz. Olmuştur işte. Bilgisayar şirketinin elemanlarıyla günlük konuşmalarınız başlar böylelikle. Bu duruma her şey neden olabilir der. Disketlerinizi manyetik bir alana yakın bir yerde mi bıraktınız? Manyetik alan mı? Manyetik alanın ne olduğu hakkında en ufak bir fikriniz yoktur. Manyetik alanların her yerde olabileceğini öğrenmeniz çok zamanınızı almaz. Elektrik bulunan her yer manyetik alandır. Ama her yerde elektrik var dersiniz. Bilgisayarın kendisi de elektrikle çalışıyor. Bilgisayar şirketinin elemanı pek de anlayışla karşılamaz sözlerinizi. Sizi sıcak, soğuk, toz ve ani voltaj değişiklikleri konusunda da uyarır ve şakayla karışık. Sakın çalışırken elektrik kesilmesin ha der. O anda bilgisayarınızın ne kadar duyarlı bir alet olduğunu anlarsınız. Endişelenmeniz gereken ne kadar çok şey olduğunu farkına varırsınız birden. 50 sayfalık çalışmanızı yutup, boş ekrana anlamsız şeyler yazıp, sizi çaresiz bir durumda bırakmasının yanında depremlerin, sel felaketlerin ne önemi vardır ki? Bir zamanlar neşeyle, coşkuyla komutlar verdiğiniz bilgisayarınız artık size korku vermektedir. Haklısınız. Ne zaman onun duyarlı bir alet olduğunu ve sizden ne kadar nefret ettiğini unutsanız, saatlerinizi harcadığınız çalışmalarınızı bir anda yok edip size minik mesajlar gönderir. Meşgul, boş dosya, disketi açamıyorum. Sonra soğuk bir günün öğleden sonrasında acı gerçeğin farkına varırsınız. Sanki üstünüze bir ton patates dökülmüş de siz altında kalmışsınız gibi bir duyguya kapılırsınız birden. Tüm dünyanız bilgisayarınıza yüklüdür, her şeyiniz. Banka hesaplarınız, vergileriniz, sağlık raporlarınız, iş dosyalarınız, her şeyiniz. Hatta bilgisayarın alışveriş hattından ufak tefek alışverişler yapmışsınızdır. Peki ya bütün ülkede bir anda büyük bir elektrik kesintisi olursa? Bir anda milyonlarca hatta milyarlarca insanın hayatı kararır, bütün kayıtlarınız yok olur. Büyük paralar kaybedersiniz, hatta sipariş ettiğiniz müzikli pasta tabağı bile gider. Hemen kendinize bir defter ve bir tükenmez kalem satın alır ve eskisinden daha çok kendi kendinize konuşmaya başlarsınız. Bir şeyleri açık unutma korkusu. Bir şeyleri açık unutma ya da ortada bırakma korkusu en yaygın korku türüdür ve her birimizde değişik derecelerde bulunur. Bu tür bir korkuyu ben sözlüğümde bulamadım. Çok ilginç. Evden çıkıp biraz gittikten sonra birdenbire "Aman Allah'ım, ütünün fişini çekmedim." Acaba çektim mi? Hayır hayır çektim canım. Bir dakika. Galiba dün çektiğimi anımsıyorum. Peki ya bugün? Anımsamıyorum vallahi. Demeyen hiç kimse yoktur belki de. Evden çıkarken. Jamie ve Deniz hafta sonu için Jamie'nin annesine şehir dışına gidiyorlar. Kapının arkasındaki iki elbise torbası dışında bütün bavulları hazır, oturma odasında durmuş düşünüyorlar. "Hepsi tamam mı?" diye sorar Jamie. "Olur da hava soğursa diye benim gri pantolonumu ve mavi kazağımı aldın değil mi?" elindeki listeye bakarak. "Sevgilim," der Deniz, "bavulları hazırlarken her şeyi tek tek kontrol ettik değil mi?" "Ettik sevgilim," der Jamie. "Ama biliyorsun daha önce unuttuğumuz şeyler oldu. Hani Barcelona'ya giderken 7 çorap aldık diye işaret atmıştın da oraya gidince 6 çorap çıkmıştı bavuldan." "Bir kere çorapları ben kontrol etmemiştim," der Deniz. "İlk yardım çantası ve tuvalet malzemeleri benim sorumluluğumdaydı." "Jamie, şimdi kavga etmek istemiyorum," der. "Sadece gittiğimizde gri pantolonun bavuldan çıksın yeter. Eğer listede işaretliyse bavulundadır sevgilim," der Deniz. Jamie kaşlarını çatar ve "Sence o bavulda buruşmaz mı? Şu siyah bavula mı koysam acaba?" diye sorar. "Akşamdan beri o bavulda, 2 saat daha kalmakla bir şey olmaz," der. Jamie birkaç bavulu eline almak için harekete geçer ve "Evet," der. "Nihayet yola çıkmaya hazırız." Deniz elini beline koyar. "Bütün pencereleri kapattın değil mi?" diye sorar. Jamie mavi gözlerini yumar ve "Son bir kez daha kontrol etmemi istiyorsun galiba." "Tamam," der. "Sen pencerelere son kez göz atarken ben de lambalara bir kez daha bakayım," der. Jamie pencereleri son kez kontrol edip döner ve "Bütün fişleri çektik değil mi?" diye sorar. Deniz "Sanırım," der ve tam saatli radyonun fişini çekip çekmemek konusunda tereddüt ederken Jamie'nin sesi yatak odasından gelir. "Radyoyu fişte mi bırakıyoruz?" Deniz "Son kez bırakmıştık," diye yanıtlar. Jamie "Bırakmıştık çünkü annem bizde kalıyordu," der. "Zaten annem hiçbir şeyi fişten çekmez, televizyonu bile. Bu kadar uzun yaşadığına şaşırıyorum." "Haklısın," der Deniz. "Ben radyoyu da çekiyorum." Jamie ve Deniz bavullarını alıp kapıya doğru yürürler. "Bir dakika sevgilim," der Deniz. "Çıkmadan bir daha tuvalete girsem iyi olacak." O dönünce bu kez de Jamie bir kez daha tuvalete gider. Döndüğünde odada kimse yoktur. "Deniz," diye bağırır. "Deniz, neredesin?" "Mutfaktayım," der Deniz. "Dışarıya bir şey bırakmadığımıza bakıyorum." "Karadoklar bisküvileri açıkta bırakıp gittiklerinde evlerini nasıl fareler basmıştı, anımsıyor musun?" "Jamie, musluğu iyice sıkıştırdın değil mi?" diye bağırır. "Dün gece yatak odasında yediğin cips paketini ne yaptın?" diye sorar Deniz oturma odasına girerken. "Hepsini bitirip torbaya attın değil mi?" "Tabii ki attım," der Jamie gururla. "Nereye?" Bir anda göz göze gelirler, gözlerinde korku dolu bir ifadeyle. Jamie "Çıkmadan ben bütün çöpleri boşaltayım," der hemen. Deniz de makyajını tazelemek için banyoya girer. Çöpleri döküp gelen Jamie "Sevgilim neredesin?" diye seslenir. "Bu bluzu giyemem," der Deniz. "Gidene kadar buruşacak bu." Jamie "Haklısın, annem çok titiz kadındır. Ben de gömleğimi değiştireyim," der. Deniz ve Jamie sonunda kapıya doğru yürürler. Alttaki kilidi kilitlerken "Üstü kilitledin mi?" diye sorar. "Evet," der Deniz. "Emin misin?" Kaşlarını çatar Deniz. "Sanırım," der. "Kilitlediğimi gördün mü?" "Sanırım." Jamie derin derin içini çeker, üstü açar ve yeniden kilitler. "Tamam," der. "Artık yola çıkabiliriz." Dış kapıya gelirler. Deniz dış kapıdaki 2 kilidi de kilitler. Yola doğru yürümeye başlarlar. "İki kilidi de kilitledin değil mi?" der Deniz. "Evet," der Jamie. "İkisini de kilitledim, eminim." "Gerçekten emin misin?" Deniz "Bak Jamie," der. "Ben kilitlerken sen de yanımdaydın ve kilitlediğimi gözlerine gördün. Ben kapıyı kilitlemeden asla çıkmam. Hadi artık lütfen arabamıza binip yola çıkalım." "Çıkmadan bir daha duş almasaydın yolu yarılamıştık bile," der. Sonra birdenbire durur, yolun ortasında etrafına bakınır. Yalnızdır. "Jamie," diye bağırır. "Jamie, neredesin?" Deniz eve geri dönerken yarı yolda Jamie ile karşılaşır. "Alt kilidi kilitleyip kilitlemediğimden emin olamadım," der. "Oraya kadar gidince de ısıtıcıyı kapatıp kapatmadığımızı kontrol ettim. Bir de elektrikli çaydanlığa baktım." "İyi ki dönmüşsün," der Deniz. "Anımsıyor musun? Son kez ütüyü fişten çekip çekmediğimizden emin olamadığımız için yolun yarısından dönmek zorunda kalmıştık." Deniz ve Jamie arabaya binerler. Emniyet kemerlerini takarken Jamie "Bir şey unutmadığımızdan eminsin değil mi?" diye sorar. "Giysiler, raketler, annemden ödünç aldığın kitap." Deniz alnına vurur. "Yo, hayır," der. "Babana aldığımız şeri mutfakta unuttum." Deniz şeytanca göz kırpar. "Hayır, unutmadın," der. "Döndüğümde gördüm ve çantama koydum." "Ya çikolataları?" diye sorar Deniz. "Çikolatalar mı?" der Jamie. 45 dakika sonra nihayet otoyola çıktıklarında Jamie Deniz'e döner ve sorar. "Sevgilim, döndüğümüzde ön kapıyı 2 kez kilitledik mi?" Olmayacak şeylere karşı duyulan korku. Bir arabanın yoldan çıkıp kaldırımı geçip yemek yediğiniz restoranın penceresinden içeri girmesi çok düşük bir olasılıktır. Ama bir restoranda pencere kenarına otururken aklından bu tür şeyler geçen insanlar vardır. Akıllarına böyle bir şey gelince restoranın arka taraflarına seyirtirler ama o zaman da mutfakta bir patlama olması olasılık geliverir akıllarına. Örneğin mutfağın açıldığı arka sokakta çöpçülerin yaptığı gizli bir grev nedeniyle toplanmayan çöpler birikmiş ve biriken çöplerde gaz birikmiş olabilir ve bu gazlar da patlayabilir. Daha sonra da hani şu bazen haberlerde duyduğumuz patlamalar meydana gelebilir. Önce mutfak havaya uçabilir ve içeriye bir araba girebilir diye düşünüp pencereden kaçıp mutfağa yakın bir yere oturduğunuz için siz de patlamayla uçup metrelerce öteye fırlayabilirsiniz. Belki de gökyüzünden biri düşer ya da kapıyı açık unutursunuz ve evinizi sincaplar basar. 20. yüzyılın en büyük korkusu. Halam Fiona hep bir dişi olmuştur. 60'lı yıllarda birkaç yılını Hindistan'da bir tekkede geçirmiş. 70'lerde ise her gün 200 vitamin alarak yaşlanmayı geciktirebileceğini öğrenen ilk, belki de son kadın olmuştur. 80'li yıllarda borsada çalışarak büyük bir servet yapmıştır. Şimdi 90'lı yıllarda da Fiona hala evinde Halloween'i, E.T.'yi, sevimli ayıları, şark halılarını, nükleer silahsızlanma örgütünü ve evrimleşmeyi yasaklamıştır. Şark halılarını sevmez mi? Herkesin sevdiğini zannederdim. Severdi ama artık her şey değişiyor. Fiona hala cehenneme giden yolun şark halılarıyla kaplı olduğunu artık herkesin anladığını iddia ediyor. Cehenneme giden yol mu? Evet, sadece şark halılarıyla kaplı değil, nükleer silahsızlanma örgütünün tüm üyeleri, komik görünümlü uzaylılar, sevimli ayılar, cadılar ve hatta Charles Darwin'in mutsuz ruhu da o yolda yürüyor. Fiona halaya göre 20. yüzyıl insanoğlunu daha doğru dürüst yolda yürümeyi bile bilmezken stratosfere itiyor. Hatta stratosferden de öteye insanoğlu şeytani bir takım oyuncakları normalmiş gibi kabullendi ve kendi kendini lanetliyor. Peki şark halıları, nükleer silahsızlanma örgütü, gizemli yöntemler kullanan sadece Tanrı değil elbette. Hala buna 20. yüzyılın en büyük korkusu demeni anlayamadım. Yani ilk çağ insanı cadılardan falan korkardı da. Fakat bildiğim kadarıyla şark halılarından değil. Bunun 20. yüzyılın en büyük korkusu olmasının nedeni eski ile yeninin artık birbirine karışmasıdır. İlk çağlardaki korkuların tekrarlaması ve bunun aksini kanıtlayan korkuların da bunlara eklenmesi, örneğin atomu parçalamayı bile başardıktan sonra samur gözü ve yarasa kanadından yapılan ilaçlara nasıl inanabilir insan? Sanırım Fiona hala haklı. Çok hızlı yol kat ettik. Çünkü 20. yüzyıl insanının karşı karşıya olduğu önemli bir soru vardır. Bu soru, insanoğlunun dünyasını ve çevresini kontrol altına almış olmasına karşın hala duygusal anlamda bir enkaz, hatta kaderin oradan oraya sürüklediği bir toz zerreciği olduğunu fark etmesidir. İşte soru: neden ben? Ve yanıtı: neden olmasın? Kitabın sonu. 2 Mart 2011, sayfa 120.